Ayrım 57, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 615. Bin Şiban, Dorian'a gönderdiği raporunda Zeyd'in niyetinin Kusi rüzgarları Kaskazi'ye dönüşüp kuzeydoğuya doğru esmeye başlar başlamaz Maskat'tan ayrılmak olduğunu belirtmişti. Rüzgarların değişmesine sadece 6 hafta vardı. Bununla birlikte endişe verici işaretler göze çarpıyordu. Siyah başlı martılar kayalık yamaçlara yuvalarını kurmak üzere sürüler halinde gelmeye başlamıştı bile. Mevsimlerdeki erken değişimin habercisiydiler. Zeyn'in filosu denize açılmış olabilirdi. Dorian'la Mansur gemi kaptanlarını çağırdı. Hep birlikte haritayı incelediler. Tasuz okuma yazma bilmiyordu ama haritadaki şekilleri, rüzgarları ve akıntıları belirten okların anlamlarını çözebiliyordu. Düşman filosu Umman'dan ayrıldıktan sonra Kaskazi rüzgarını ve Mozambik akıntısını yakalamak amacıyla önce açık denize yönelecektir dedi Dorian kendinden emin bir ifadeyle. Onları açık denizde bulabilmek için büyük bir filo gerekir. Ellerini haritanın üzerine koydu. Yollarını kesebileceğimiz tek nokta şurası. Elini güneye balık şeklindeki Madagaskar adasının üzerine götürdü. Zeyn'in filosu ana kara ve ada arasındaki dar boğazdan kum saatindeki kumlar gibi geçmek zorunda kalacak. Siz boğazda olacaksınız. Bu sayıda savaş zambuğu pek çok mile yayılmış olacaktır. 3 gemi kıyıya yakın ilerleyebilir. Ayrıca gözcülük etmeleri için yöredeki balıkçıların yardımını isteyebilirsiniz. Filoyu gördüğümüzde üzerlerine saldıracak mıyız diye sordu Batula. Bu soruyu duyan Dorian güldü. Eminim çok hoşuna giderdi seni yaşlı şeytan ama gemilerimizi daima ufkun ötesinde düşmanın göremeyeceği yerlerde tutacaksınız. Zeyn'in planlarının keşfedilmiş olduğunu öğrenmesine izin vermemeliyiz. Filosunu görür görmez rüzgar el verdiğince hızlı bir şekilde buraya döneceksiniz. Ya Arcturus diye sordu Ruby Cornish hırçın bir ifadeyle ben de bir bekçi köpeği gibi mi davranacağım? Seni unutmadım Kaptan Cornish. Gemin çok kuvvetli ama Perry, İntikam ve hatta Tasus'un küçük felukası kadar bile hızlı değil. Arcturus'un kalmasını istiyorum. Zamanı geldiğinde üzerine çok önemli görevler düşeceğinden emin olabilirsin. Cornish biraz yatışmış göründü ve Dorian sözlerine devam etti. Şimdi düşman açık denizde görünür görünmez yapılacaklar üzerinden tekrar geçmek istiyorum. O günün tamamını ve gecenin büyük bölümünü planlar ve olasılıklar üzerinde çalışarak geçirdiler. Filomuz çok küçük, buna karşılık düşmanın sayısız gemisi var. Başarımız gemilerimiz arasındaki uyuma bağlı. İşaretleşmek için geceleri fenerler, gündüzleri ise duman ve çim fişekleri kullanacağız. Kullanacağımız sinyal kodlarının bir listesini çıkardım. Hanım Verity, Batula ve Kumra için Arapça kopyalarını hazırladı. İntikam Peri ve Tasuz'un felukası şafak vakti denizin yükselmesinden ve rüzgardan faydalanarak koydan çıktı. Arcturus geride kale toplarının koruması altında kalmıştı. 5 Mayo kamp alanını nehrin 80 kilometre kadar aşağısına taşımıştı ama bakkat kafiliği hiç zorluk çekmeden Nguni kampına götürdü. Adamların ve sığırların izleri dev bir örümcek ağı, Beşbayo'da ağının ortasına çöreklenmiş bir örümcek gibiydi. Geçtikleri otlaklar kralın sürüleriyle doluydu. Kralın savaşçıları sığırları koruyordu. İçlerinden çoğu Jim ile birlikte Amahinlere karşı savaşmıştı. Beşbayo ile kan kardeşi olduklarını hepsi biliyordu. Kafiliyi büyük bir coşkuyla selamladılar. İndunalar 50'şer askeri ziyaretçilere eşlik etmekle görevlendirildi. En hızlı koşucular krala konuklarının gelişini haber vermek üzere önden gitti. Tepeyi aşıp Beşbayo'nun kamp alanı görüş alanlarına girdiğinde sayıları iyice artmıştı. Kralın dev kampı iç içe geçmiş dairelerden oluşuyordu. Jim kampı çepeçevre dolaşmanın dört dala koşan ateş topu için bile yarım saat süreceğini düşündü. Kamp alanının merkezinde sığırların kalacağı dev bir ahıl vardı. Beşbayo hayvanlarına yakın olmayı seviyordu. Üstelik ahıl sinekleri üzerlerinden sığırlara doğru çekiyordu. Sinekler yumurtalarını taze sığır dışkılarının üzerine bırakıyor, yumurtalar ayaklar altında ezildiklerinden üreme oranı düşüyordu. Ahılın çevresini Beşvayo'nun kabilesinin önde gelenlerinin kaldığı kulübeler sarıyordu. Kralın karıları daha büyük kulübelerde kalırken küçük kulübeler muhafızlara aitti. Diğerlerinde İndunalar, Beşvayo'nun danışmanları, yüksek rütbeli askerler ve aileleri kalıyordu. Kralın sarayı yanında tüm kulübeler minicik görünüyordu. Bu yapıya bir kulübe demek mümkün değildi. Bir İngiliz kilisesi gibi yükseliyordu. Dalların ve kamışların yıkılmadan bu kadar yükseğe çıkabilmesi imkansız gibi geliyordu. Özenle dizilmiş kamışlar mükemmel bir yarım küre oluşturmuştu. "Bir anka kuşunun yumurtasına benziyor," diye bağırdı Louisa. "Bak güneş ışığını nasıl yakalıyor."
"Anka kuşu nedir anne?" diye sordu George babasının sırtındaki askısından.
"Çok büyük, muhteşem bir kuştur," dedi Louisa.
"Benim de bir tane olabilir mi lütfen?"
"Babana sor," diyen Louisa Jim'e tatlı tatlı gülümsedi. Jim yüzünü buruşturdu. "Sağ ol kirpicik, artık bir ay boyunca bana rahat yüzü yok."
George'un dikkatini dağıtmak için ateş topunun böğrünü topuklarıyla dürttü ve tepeden aşağı hızla inmeye başladılar. Kafileye eşlik eden savaşçılar krallarını öven bir şarkıya başladı. Sesleri çok gür ve güzeldi. Atlar, arabalar ve savaşçılardan oluşan kafile tepeden altın rengi düzlüklere bir yılan gibi kıvrılarak inmeye başladı. Savaşçılar mükemmel bir düzende yürüyor, başlıklarındaki tüyler aynı anda hareket ediyordu. Her alayın kendi totemi vardı. Bunlar balıkçıl, kartal, akbaba ve baykuştu. Kollarının üst kısmına onur nişanı olan inek kuyrukları bağlanmıştı. Beşvayo bu nişanı adamlarına savaşta bir düşman öldürmeleri şerefine verirdi. Hepsinin kalkanı aynı büyüklükte fakat farklı desendeydi. Kimininki siyah beyaz, kimininki siyah, bazılarınınki kızıl, üst rütbeli önemli savaşçıların kalkanları ise bembeyazdı. Kampa yaklaşırken assegaileriyle kalkanlarına vurmaya başladılar. Beşvayo açık alanın diğer ucunda ustaca oyulup süslenmiş abanoz ağacından tahtının üzerinde onları bekliyordu. Erkekliğinin kuvvetini tüm dünyaya ilan etmek istercesine çırılçıplaktı. Derisi sığır yağıyla yağlanmış pırıl pırıl parlıyordu. Askerlerinin komutanları, indunaları, büyücü doktorları ve karıları etrafını sarmıştı. Jim ateş topunun dizginlerini çekti ve tüfeğiyle havaya bir el ateş etti. Bu şekilde selamlanmaya bayılan Beşvayo kükrer gibi güldü. "Seni selamlıyorum kardeşim Somoya," diye bağırdı sesini 300 metre ötesine duyurarak. "Seni selamlıyorum Karaboğa," diye bağıran Jim ateş topunu dört nala koşturdu. Louisa ve Asil Yürek de hemen peşinden atıldı. Atların koşuşunu izleyen Beşvayo keyifle el çırptı. Babasının sırtındaki askıda duran George kurtulmak için kıvranmaya, tekmeler savurmaya başladı.
"Beşi!" diye bağırdı krala. "Beşim!"
"İndirsen iyi olur," diye seslendi Louisa Jim'e. "Yoksa ya seni ya kendini incitecek."
Jim aygırı durdurarak oğlunu tek eliyle askıdan çekti ve eğilip yere bıraktı. George doğruca dünyanın iri boğası ve gökyüzünün kara yıldırımına koştu. Kral Beşvayo onu yarı yolda karşılayarak yakaladı ve havaya fırlattı. Louisa korkuyla yutkunarak gözlerini yumdu ama George kral onu yere çarpmadan önce yakalarken neşe dolu kahkahalar atıyordu. Beşvayo daha sonra çocuğu yağla parlayan omuzlarına oturttu. Kral o gece 50 iri sığır kestirdi ve köpüklü biralar eşliğinde bir ziyafet çektiler. Jim ile Beşvayo keyifle sohbet ediyor, birbirlerine maceralarını anlatıyordu.
"Manatase!" diye bağırdı Beşvayo. "Bana onu nasıl geberttiğini tekrar anlat."
"Başının havada bir kuş gibi süzülüşünü dinlemek istiyorum." Kollarını abartılı bir şekilde sallayarak olayı tarif etti.
Bu hikaye Beşvayo'nun en sevdiği macera olduğu için Louisa anlatıldığını defalarca duymuştu. Annelik görevlerini öne sürerek kralın huzurundan ayrıldı. Uykusu arasında gitmemek için direnen George'u kucaklayarak arabadaki beşiği de taşıdı. Beşvayo Jim'i ilk seferinde olduğundan da büyük bir keyif ve coşkuyla dinliyordu.
"Keşke o kara inekle ben de karşılaşmış olsaydım," dedi Jim anlatmayı bitirince. "Karnına bir oğul koyuverirdim. Öyle bir ananın ve benim gibi bir babanın oğlunun ne büyük bir savaşçı olacağını düşünebiliyor musun?"
"O zaman dişi aslan Manatase ile yaşamak zorunda kalırdın."
"Hayır Somaya, bana bir oğul verdikten sonra kafasını senin yaptığından da yükseğe fırlatırdım."
Kükrer gibi güldükten sonra bir açanağını Jim'e uzattı. Jim sonunda arabaya dönebildiğinde Louisa basamakları çıkmasına yardım etmek zorunda kaldı. Kendini yatağın üzerine bırakıveren kocasının çizmelerini ayağından çekip çıkardı. Jim ertesi sabah içtiği iki fincan koyu kahvenin ardından günü ancak Louisa ona iyi bakarsa çıkarabileceğini söyledi.
"Umarım öyle olur sevgili kocacığım. Zira bu akşamki ilk çiçek festivaline kralın şeref konuğu olarak davetlisin," dedi Louisa. Ve Jim yüzünü buruşturarak inledi.
"Beşvayo o cehennemden çıkma içkiden benden iki kat fazla içti. Sence festivali iptal etme olasılığı var mı?"
''Hayır'' dedi Louisa, yüzünde melek gibi bir gülümsemeyle. ''Hiç sanmıyorum. Baksana indunaları bize festivale kadar eşlik etmek üzere geldi bile.''
Louisa ve Jimmy tekrar tören meydanına götürdüler. Açık alan en kaliteli deriden etekliklerini giymiş, en gösterişli tüylerini takmış genç savaşçılarla doluydu. Kalkanlarının üzerinde birer heykel gibi hiç kıpırdamadan sessizce oturuyorlardı. Kralın boş tahtının yanına Jim ve Louisa için oyulmuş tabureler yerleştirilmişti. Kralın karıları tahtının arkasında iki sıra halinde dizilmiş, yere çömelmiş bekliyordu. Çoğu genç, güzel kadınlardı ve neredeyse hepsi gebeydi. İrileşmiş göğüsleri ve şiş karınları sağlıklı bir şekilde parlıyordu. Louisa'ya gülümsüyorlar, George'un yaramazlıklarını sevecen bakışlarla izliyorlardı. Louisa içini çekerek Jim'e doğru eğildi. ''Habile kadınlar daha bir güzel olmuyor mu sence?'' diye sordu masumca. Jim inledi. ''Böyle konuları açmak için her zaman en olmadık zamanları seçersin.'' diye fısıldadı. ''Bu dünya bir George ile anca başa çıkabiliyor zaten.''
''Kız da olabilir.'' diye belirtti Louisa.
''Sana benzer mi?'' Tersçe bakmaya çalışmasına rağmen Jim'in gözleri hafifçe irileşmişti.
''Olabilir.''
''O zaman düşünmeye değer.'' dedi Jim. Tam o anda boynuzlardan yapılmış borular öttü ve davullar çalınmaya başladı. Savaşçılar hemen ayağa fırlayarak krallarını selamladılar. ''Bayete, bayete!'' sesleri karşı tepelerde yankılanıyordu. Kralın müzisyenleri dans ederek kapılardan geçti ve tören meydanına girdi. Ayaklarını yere öyle sertçe vuruyorlardı ki kaldırdıkları tozlar dizlerine dek yükseliyordu. Sonra iki adım arasında aniden durdular. Tek hareket başlarındaki tüylerin hafif dalgalanmasıydı. Kral Beşvayo kapıların arasında belirdi. Üzerinde beyaz inek kuyruklarından yapılmış sade bir eteklik vardı. El ve ayak bileklerine savaş zilleri takılmıştı. Kafası tıraş edilmiş, derisi kırmızı aşı boyasıyla karışık yağla ovulmuştu. Çok heybetli bir duruşu vardı. Yürürken bir tanrı gibi pırıltılar saçıyordu. Yerine varınca karılarına öyle korkunç bir yüz ifadesiyle baktı ki yerlerinde büzüldüler. Beşvayo sonra elindeki mızrağı aniden havaya fırlattı. Geniş omuzlarındaki müthiş kuvvetle fırlattığı mızrak inanılmayacak kadar yükseldi. Doruk noktasına vardıktan sonra zarifçe yere süzüldü ve meydanın ortasına saplandı. Hala çıt çıkmıyor, hiç kimse kıpırdamıyordu. Sonra tek bir ses duyuldu. Tören meydanının diğer ucundaki nehir yatağından yumuşakça yayılıyordu. Alanda toplanan savaşçıların boğazlarından bir iç çekiş yükseldi. Başlarını nehre doğru çevirmeleriyle başlıklarındaki tüyler dalgalandı. Bir grup genç kız nehirden tören meydanına doğru salınarak yürüyordu. Her biri ellerini önündeki kızın kalçasına koymuştu. Bir bütün halinde hareket ediyorlardı. Otlardan yapılmış kısacık etekler giymişler, başlarına yabani çiçeklerden yapılma taçlar takmışlardı. Pırıl pırıl parlayan yağlanmış göğüsleri çıplaktı. Upuzun bir yılan gibi nehir boyundan meydana doğru yürümeye devam ettiler. ''Bunlar kabilenin ilk çiçekleri'' dedi Louisa yumuşak sesle. ''Her biri kadınlığa ilk adımını atmış ve evlenmeye hazır.'' En öndeki kız şarkının ilk kıtasını bitirince diğer kızlar nakarata katıldı. Billur sesleri yükseliyor, alçalıyor, dinleyenlerin yüreklerini sıkıştırıyordu. Dans eden bakireler genç savaşçıların önünde durdu. Yüzlerini savaşçılara döndüler ve başka bir şarkıya başladılar. Şarkının ritmi aşkla yükselmiş, sözleri daha müstehcen olmuştu. ''Mızraklarınız ne kadar keskin?'' diye soruyorlardı savaşçılara. ''Sapı ne kadar uzun? Ne kadar derine itebilirsiniz? Kalbe isabet ettirebilir misiniz?'' Sonra tekrar dans etmeye başladılar. Önce rüzgarın dalgalandırdığı uzun otlar gibi dalgalandılar. Sonra başlarını geriye attılar ve bembeyaz dişlerini göstererek güldüler. Gözleri parlıyordu, göğüslerini alttan kavrayarak genç erkeklere sundular. Sonra geri çekildiler ve etekleri belleri hizasına yükselene dek kendi etraflarında döndüler. Altlarına hiçbir şey giymemişler, açıkça görülebilmesi için mahrem bölgelerini tıraş etmişlerdi. Sonra erkeklere arkalarını döndüler ve alınları neredeyse dizlerine değecek şekilde eğilerek kalçalarını salladılar. Savaşçılar da bir şehvet denizine kapılarak kızlarla uyum içinde dans ediyordu. Ayaklarını yeri titretircesine sertçe vuruyorlardı. Kollarını omuzlarına attılar, gözleri yuvalarına döndü ve gerilmiş dudakları arasında köpükler belirdi. Kalçalarını çiftleşen köpekler gibi öne arkaya hareket ettiriyorlar, sertleşmiş cinsel organları etekliklerinin önünü kabartıyordu.
Beşbayo aniden tahtından sıçradı. Kalın bacakları ağaç gövdeleri kadar kuvvetliydi. "Yeter!" diye haykırdı. Meydandaki bakireler ve savaşçılar kendilerini bir anda yere atarak kıpırtısız kaldı. Etekleri ve başlıklarındaki tüyler hafifçe dalgalanıyor, göğüsleri heyecanla inip kalkıyordu. Meydana derin bir sessizlik çökmüştü. Beşbayo kızların önünde yürüdü. "Bunlar benim en iyi düvelerim," diye kükredi. "Bunlar Beşbayo'nun hazineleri." Sahiplenici bir gururla kızlara baktı. "Hepsi de güçlü ve güzel, kadınlığa erişiler. Onlar benim kızlarım. Doğuracakları oğullar dünyayı fethedip adımı göklere yazdıracak. İsmim onlarla sonsuza dek yaşayacak." Başını geri attı ve öyle bir güçle bağırdı ki sesi tepelerde yankılandı. "Beşbayo!" Kimse kıpırdamıyordu. Sesinin yankıları giderek hafifledi ve ortalığa yine derin bir sessizlik çöktü. Beşbayo sonra dönerek yere kapanmış savaşçıların önünde yürüdü. "Bunlar kim?" Sorusu aşağılama doluydu. "Önümde toprağa kapanmış bu insanlar erkek mi?" diye bağırdı ve alaycı bir kahkaha attı. "Hayır," diye cevapladı sonra kendi sorusunu. "Erkek dediğin gururla başı dik, göğsü ileride durur. Bunlar daha çocuk." "Peki savaşçı mı?" diye sordu gökyüzüne. Sonra kendi sorusunun saçmalığına güldü. "Bunlar savaşçı değil. Savaşçı olsalar mızrakları, krallarının düşmanlarının kanını tatmış olurdu. Bunlar sümüklü birer velet." Genç adamların önünde yürüdü ve onları tekmeledi. "Ayağa kalkın sizi ufaklıklar," diye bağırdı. Adamlar bir akrobat çevikliğiyle ayağa fırladı. Genç bedenleri uzun süren eğitimle kusursuzlaşmıştı. Beşbayo başını küçümseme dolu bir ifadeyle iki yana salladı. Sonra aniden havaya sıçradı ve yere bir panter zarafetiyle indi. "Kızlarım, ayağa kalkın," diye bağırdı. Ve kızlar kalkarak oldukları yerde koyu renkli zambaklar gibi dalgalandı. "Bakın, güzellikleri güneşi nasıl da gölgede bırakıyor. Kral bu buzağıların güzel düvelerine binmesine izin verebilir mi?" "Hayır, çünkü bacaklarının arasında dikkate değer bir şey yok. Bu muhteşem ineklere boğaların gücü gerek. Rahimleri muhteşem savaşçıların tohumlarını bekliyor." Kızlarla genç erkeklerin arasındaki koridorda yürüdü. "Bu buzağların görüntüsü beni öyle rahatsız ediyor ki görmeye daha fazla tahammül edemeyeceğim. Birer boğa olmadan düvelerime yaklaşamayacaklar." "Gidin," diye haykırdı son erkeklere. "Gidin ve mızraklarınızı kralınızın düşmanlarını kanıyla yıkamadan dönmeyin. Gidin ve düşmanınızı öldürüp sağ kolunuza inek kuyruğunu takmadan dönmeyin." Susarak onlara aşağılayan bir tavırla baktı. "Sizi görmeye tahammül edemiyorum. Defolun." "Bayete," diye bağırdılar hep bir ağızdan. "Bayete, gökyüzünün kara yıldırımının sesini duyduk ve ona itaat edeceğiz." Beşbayo'yu öven şarkılar eşliğinde mükemmel bir düzen içinde tören meydanını terk ettiler. Tepeyi kara bir yılan gibi kıvrılarak tırmandıktan sonra zirvenin ardında gözden kayboldular. Beşbayo dönüp oyma tahtına oturdu. Kaşları çatılmıştı. Yüzünde çok sert bir ifade vardı. Ama Jim ile konuşurken sesi yumuşamıştı. "Gördün mü onları Somoya? Hepsi de kana susamış genç birer aslan. Krallığımın en güçlü nesli. Karşılarında hiçbir düşman duramaz." Luisa'ya döndü. "Onları gördün değil mi Velanga? Onlara karşı koyabilecek bir bakire var mıdır?" "Hepsi de güçlü kuvvetli erkekler," diye onayladı Luisa. "Tek eksiğim onları üzerine göndereceğim bir düşman." Beşbayo'nun yüz ifadesi daha da korkunç bir hal aldı. 20 gün boyunca her yöne doğru yürüdüm. Ama mızrağımı kanıyla sulayacak bir düşmana rastlamadım." "Ben senin kardeşinim," dedicim. "Böyle bir eksiklik hissedip üzülmene göz yumamam. Kardeşim olduğun için bu düşmanı seninle paylaşmalıyım." Beşbayo uzun bir dakika boyunca ona baktı. Sonra öyle bir kahkaha attı ki indunaları ve hamile eşleri onu taklit ederek kıkırdadı. "Bana düşmanı göster Somoya, bir ceylana saldıran iki kara yereli aslan gibi işini hemen bitirelim." Beşbayo 3 gün sonra birliklerinin başında savaş şarkıları söyleyerek Jim ve Luisa'nın yanında kıyıya doğru ilerliyordu. Dorian'ın emirlerini harfiyen takip eden Peri ile İntikam Mozambik kanalına girer girmez ayrıldı. Kumrah Madagaskar adasının batı sahiline doğru ilerlerken Batula Afrika anakarasının doğu sahiline doğru yelken açtı. Yollarının üzerindeki her balıkçı köyüne uğruyorlardı. Bu köylerden boncuklar, bakır teller ve olta, misina, bronz, çivi gibi malzemeler karşılığında çeşitli boyutlarda felukalar ve balıkçı zambukları kiralamışlardı. Uzun adanın kuzey ucundaki buluşma noktasına vardıklarında iki gemi yavrularının takip ettiği iki ördeği andırıyordu. Kiraladıkları teknelerin çoğu eskiydi. Batula ile Kumrah onları ada ile ana kara arasına konuşlandırdıktan sonra kendi gemilerini güneye yönlendirdiler. Balıkçı teknelerini ancak görebilecekleri bir noktada durdular. Bu şekilde Zeyn'in savaş zambukları kuzey ufkunda belirdiğinde kendilerini göstermek durumunda kalmadan durumdan haberdar olacaklardı. Zeyn'in gözcüleri balıkçı teknelerinden hiç kuşkulanmayacaktı. Zira o sularda vardıkları çok olağandı. Haftalar verimsizce ve yavaşça geçip gidiyordu. Gözcülük etmeleri için kiraladıkları balıkçı teknelerinde sürekli hasarlar meydana geliyordu. Açık denizde bu kadar uzun süre kalmaya uygun değillerdi. Mürettebat can sıkıntısı, teknelerin parçalanma tehlikesi ve alınan büyük riskler karşısında isyan etti. Bazı tekneler köylerine geri döndü. Sayıları öyle azalmıştı ki oluşturdukları hatta açılan boşluklardan Zeyn'in koca filosu bile fırtınalı havada veya karanlıkta fark edilmeden geçip gidebilirdi. Batula Tasuz'u filonun geçmesinin en muhtemel olduğu noktaya yerleştirdi. Bulunduğu yerden Afrika anakarasının alçak mavi hatlarını seçebiliyordu. Batula Zeyn'in sahildeki Umman ticaret noktalarının yakınından geçeceğini tahmin ediyordu. Zeyn'in filosu bu bölgelerde yiyecek ve su ikmali yapabilirdi. Batula bu uzun olaysız günleri endişeyle bekleyerek geçirdi. Her sabah şafak vakti intikamın ana kapelesine tırmanıyor ve hafiflemeye yüz tutmuş karanlığın içinde Tasuz'un felukasını arıyordu. Hiç hayal kırıklığına uğramamıştı. Tasuz'un felukası diğer tüm teknelerin sığınak bulmak için uzaklaştığı en kötü havalarda bile yerini koruyor oluyordu. O sabah rüzgarın şiddeti azalmış, tatlı bir esintiye dönmüştü. Batula Tasuz'un felukasını görebilmek için dürbününü kaldırdı. Latin yelkeni bir milden kısa bir mesafe ötede sisin içinde görünce şaşırdı. Mavi bayrağı çekmiş dedi heyecanla. Felukanın ana direğinin tepesindeki bayrak hafif esintiyle mavi bir yılan gibi dalgalanıyordu. El Salil'in renklerinden biri olan gök mavisiydi. İşaret bu, Tasuz düşman filosunun yaklaştığını görmüş. Tehlikeyi hemen kavradı. Denizin üzerindeki sis, güneş yükselir yükselmez kaybolacaktı. Açık ve pırıl pırıl bir gün olacak, görüş mesafesi ufka kadar genişleyecekti. Düşman filosunun felukanın ne kadar gerisinde olduğunu bilmiyordu. Aşağı o kadar hızlı indi ki halatlar avuçlarını yaktı. Ayakları güverteye değer değmez tiramola atma ve gemiyi güneye çevirme emrini verdi. Tasuz onu takip ediyordu. Hızlı felukası arayı giderek kapatıyordu. Bir saat içinde iki gemi yan yana geldi ve Tasuz bağırarak Batula'ya raporunu verdi. Kanaldan doğruca gelen en az 5 büyük gemi var. Onları başkaları takip ediyor olabilir. Emin değilim ama ufkun hemen gerisinde yelkenler gördüm. Onları en son ne zaman gördün diye bağırdı Batula. Dün akşam karanlık çökmeden hemen önce. Sana seslendiler ya da yolunu kesmeye çalıştılar mı? Bana pek aldırmadılar. Sanırım yerel bir tacir veya bir balıkçı olduğumu düşündüler. Karanlık çöküp hareketlerimi gizleyene dek olduğum yerden ayrılmadım. Tasuz akıllı bir adamdı. Düşmanın şüphesini çekmeden onlardan kaçıp iki gemiyi uyarmaya gelebilmişti. Sis kalkıyor efendi diye seslendi gözcü aşağıya ve Batula sisin iyice incelmiş olduğunu gördü. Dürbününü aldı ve ana kapeleye tekrar tırmandı. Tam tepeye varmıştı ki sis şeffaf bir perde gibi aralandı ve sabah güneşi kendini gösterdi. Dürbünüyle hızla kuzey ufkunu taradı. Feluka'nın ötesinde kanal bomboştu. Doğudaki Madagaskar görünmüyordu. Afrika batıda belli belirsiz mavi bir gölgeden ibaretti. Hemen önündeki Peri'nin yelkenleri zorlukla seçiliyordu. Görünürde onunla Feluka'dan başka gemi yoktu. Düşmandan yeterince uzağız dedi rahatlayarak. Sonra dürbününü tekrar kuzeye çevirdi ve dikkatle ufka baktı. Ah diye omurdandı. Ah evet dedi sonra. Çok uzaktaki bir martının kanadını andıran beyaz lekeler bir andığına görünüp kaybolmuştu. Zeyn'in filosunun öndeki gemilerinin yelkenleri görünmüştü. Feluka'ya tekrar seslendi. Tasuz, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Peri'ye git. Dikkatini çekmek için bir top ateşle. Birden sustu ve uzaktaki Iskuna'ya baktı. Hayır gerek kalmadı. Kumrah yaklaştıklarını fark etmiş. Güneye doğru ilerliyor. Kaskazi rüzgarı günün saatleri ilerledikçe şiddetini arttırdı ve gemiler Nativity koyuna doğru uçarcasına ilerlemeye başladı. Öğle vakti olduğunda arkalarında hiçbir gemi kalmamış, Zeyn'in daha yavaş ilerleyen filosu ufkun gerisinde kalmıştı. Akşamüstü olduğunda iki ıskuna birbirine çok yakın ilerlemeye başlamış ama Tasuz'un felukası neredeyse görüş alanlarından çıkacak kadar uzaklaşmıştı. Batula giderek küçülerek ufukta kaybolan Latin yelkene baktı ve harita masasına dönerek hesap yaptı. Rüzgar böyle esmeye devam ederse Tasuz 7 gün sonra Nativity koyunda olur. Bizim varmamız 10 günü bulur. Zane de bizden 3-4 gün sonra gelecektir. El Salili yeterince erken uyarabileceğiz.
57. ayrımın sonu. Sayfa 626.